الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Geçen hafta arkadaşlar ehil olan eşeklerin etinin yenmesinin haram olduğunu almıştık. Bununla ilgili de Enes radıyallahu anh'un zikrettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya Allah ve Resulü'nün ehil olan eşek etlerini haram kıldığını, onların necis olduğunu söylemiştik. Bu konuyla ilgili de bir tafsilat getirmiştik. Dedik ki eşeğin dışkısı, idrarı, kanı necistir. Ama aynı şekilde daha önceki konularda aldığımız hadislere dayanarak kediyle ilgili bir hadis-i şerif zikretmiştik. O derste olan arkadaşlar da tafsirli bir şekilde aldığımız için onu hatırlarlar. Allah Resulü Aleyhisselam kedi necis değildir. Zira o aranızda çokça dolaşandır. Burada da bunun hükmün zikredilişi, illet ile beraber zikredilmesinin faydalarını da söylemiştik. Burada bize ne yapıyordu? Faydalardan bir tanesi de bize kıyas yapabilme şansı veriyordu. Ki bunu da dedik bu alimlerin tabii yapacağı bir şey bu. Fayda olarak biz bunu zikrettik. O yüzden biz ne yaptık? Kedinin durumuyla eşeğin durumunu birbirine ne yaptık? Kıyas ettik. Çünkü kedi aramızda çokça dolaşan ise aynı şekilde eşek de o dönemde kullanılış itibariyle üstüne binek olarak bindiğimizde veyahut da onunla yük taşıdığımızda belki kediden daha çok aramızda çokça dolaşandır hadisine binaen ona kıyas ederek dedik ki o zaman eşeğin salyası, burnundan çıkan sümüğü, gözyaşı, teri, derisi bunlar nedir dedik? Necis değildir. Tahir hükmündedir dedik. Daha sonradan bir sonraki hadis-i şerifimizde Amr ibn-i Harice radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Mina'da hutbe verdiğini, bineğin üzerindeyken hutbe verdiğini ve o bineğin salyasının da omzuna aktığını bize belirtmişti. Buradan da dedik ki eti yenen hayvanların salyası temizdir. Hükmünü ne yaptık? Buradan çıkardık ve bunu diğer eti yenen hayvanlara, bu devenin olayını diğer eti yenen hayvanlara kıyas etmiştik. Bugün de inşallah Ayşe radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifi alacağız. An Ayşe radıyallahu anh'a kâlet, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yagsilul meniyye, thumme yakhrucu ilas salati fî zâlike thevbi, ve ana anzuru ilâ etheril gasli, muttefakun aleyh. Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine bulaşan meniyi yıkar. Daha sonra da bu elbisesiyle ne yapardı? Dışarı çıkar. Namaz kılardı. Bu esnada da diyor dışarı çıkma esnasında ben de ona bakıyordum. Yani o yıkadığı yeri müşahede ediyordum. Görüyordum babında. Burada arkadaşlar bugünkü konumuz meni ile alakalı bir durum. Ki hadisin yine Müslim'de bazı lafızları var. Onlar da yine şey olarak alacağız peş peşe. Diyoruz ki arkadaşlar meni dışarı fışkıran koyu beyaz renkte olan ve insandan şehvet sonucu çıkan bir sudur. Dışarı fışkıran koyu beyaz renkte olan ve şehvet sonucu ortaya çıkan bir sıvıdır. Burada dışarı fışkıran ibaresini kullandık. Çünkü meni bir normal sağlıklı olan bir insandan çıkma durumu var. Bir de hastalıklı olan bir insandan da çıkma durumu var. O yüzden bu ibareyi kullandı ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala buyuruyor. Tarık suresinde diyor ki فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّاِنْ دَافِقْ. Bu dafik kelimesi dışarı akıp giden, fışkıran anlamına geliyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki insan neden yaratıldığına bir baksın. Dışarı atılan, fışkıran bir sudan yaratıldı. Yani buradaki ayrıntıyı söylememizdeki sebep hastalıklı olan bir insandan gelen meniyle normal, sağlıklı, sıhhatli, şehvet sonucu çıkan meniyi ayırt etmek için bu ibareyi kullandık. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine meni bulaştığı zaman onu yıkardı. Daha sonradan o elbisesiyle çıkıp ne yapardı? Namaz kılardı, namaza giderdi. Bu şekilde bir fiilinden bahsediyor Ayşe radıyallahu anh. Burada biz de diyoruz ki konuyla alakalı olduğu için insanın zekerinden üç şey çıkar. Konuyu daha iyi anlaşılması için. Diyoruz ki insanın zekerinden üç şey çıkar. Birincisi meni. İkincisi mezi. Üçüncüsü beül dediğimiz idrar. Bazı alimler buna bir dördüncüsünü eklemişlerdir. Vedi diyorlar bunun ismini de. Ki bunları biraz alacağız yine. Diyoruz ki bu ilk saydığımız üç şey birbirinden farklıdır. Hüküm olarak da, yaratılış itibariyle de, renk olarak da birbirlerinden farklıdır. Birincisi meni dedik. İkincisi mezi dedik. Üçüncüsü beül dedik, idrar. Dördüncüsü de vedi dedik. Vedi ile beül aynı şey. Vedi dediğimiz idrardan arta kalan kalıntı. En son sonradan geliyor ya, insan idrarını yaptığı zaman en son gelen o şeye, idrarın o kalan kısmına vedi diyorlar. Yani beül ile idrar ile aynı anlama geliyor. Ama diğer başta saydığımız diğer iki şey, meni ve mezi, birbirinden farklı olan şeyler. Diyoruz ki arkadaşlar, meni hüküm olarak tahirdir. Hüküm olarak meni tahirdir. Ve bunun çıkışı sonucu bize gerektirdiği bir şey vardır. O da nedir? Kişinin gusül abdesti alması gerekir. Yani bu sıvının insandan çıkması, şehvet sonucu çıkması, insana üzerine gusül abdesti almayı gerektirir, vacip kılar. Dedik ki şehvetin artması sonucu dışarıya fışkırarak çıkan bir sıvıdır. Mezi ise arkadaşlar, yine daha önceki derslerimizi hatırlarsanız, köpeğin necasetiyle alakalı olan hadis-i şerifin en sonunda necaseti üçe ayırmıştık. Hatırlayan var mı? Kasım? Mugallala dedik. Birincisi büyük olan, kalın olan, büyük olan necaset. Bunun örneği neydi? Köpeğin salyası veya köpeğin kendisi necasetlik olarak. Muhaffafa dediğimiz zaman bunun için neyi söylemiştik? Hafif olana. Mezi dedik ki konumuzda bugün alakası var.
Erkek beben galiben süsüken onun idrarı.
Onun idrarı dedik. Üçüncü olarak da ikisi arasında kalan diğer bütün necasetler diye bu şekilde bir başlık atmıştık. Diyoruz ki burada mezi meniden farklı dedik. Mezi de aynı şekilde şehvet yoluyla gelen bir şey. Renk olarak meniden farklı. Ama diyoruz ki mezi kişinin hanımını gördüğü zaman veyahut da ilişkiye başlama esnasında veya ondan önce mukaddime dediğimiz bölümde insandan gelen şeffaf renkte olan bir sudur, sıvıdır. Bunun özelliği, insan bunu çıktığı esnada bunu hissetmez. Ancak işte çamaşırına baktığı zaman oradaki ıslaklıktan ne yapabilir? Bunu anlayabilir. Ama meninin durumu öyle değil. Dedi ki normal sağlıklı bir insandan fışkırarak çıkan, şehvetin en üst olduğu vakitte çıkan bir sıvıdır dedik. Mezinin arkadaşlar, meniyle ilgili dedik ki tahirdir, temizliği ve insanın üzerine guslu gerektirir dedik. Menide de, mezide de arkadaşlar, kişi cinsel organını ve testislerini yıkar. Mezi hüküm olarak hafif olan necaset sınıfında saydık. Temizliği de kişi cinsel organıyla beraber testislerini ne yapar? Ayalarını tabiri caizse yıkar. Eğer elbisesine bulaştı ise onun temizliği de oraya ne yapar? Su serper. Mezinin de temizliği bu şekilde oluyor. Kişi cinsel organıyla beraber testislerini yıkıyor. Eğer çamaşırına bulaştı ise oraya da su serperek bunu bu şekilde temizliyor. Dedik ki burada diğer necasetlerde olmayan bir durum var. Yıkama gerekliliği yok. Yani su serpilmesi, çamaşıra su serpilmesi yeterli bir durum. Yoksa normal bu şekilde ovalayarak, çiteleyerek işte üzerine su döküp daha sonradan kurutma, o yıkama dediğimiz işlem burada gerekmiyor. Üçüncü olarak beül ve vedi dedik. Bunların ikisinin birbiriyle aynı olduğunu söyledik. Beül'de necasetlerde bu iki necasetin arasında kalan bütün necasetler dedik ya biraz önce. Ağır olan necaset, hafif olan necasetler, bir de ikisi arasında ki bütün necasetlerde bu sınıfa giriyor. Beül ve vedi de bunlardan bir tanesi. Asıl itibariyle necisler, onları izale eden ne ile izale ediliyor ise, ortadan kaldırılıyor ise o şekilde izale edilir. Eğer insanın elbisesine, bedenine veya namaz kılacağı yere bulaştıysa oranın temizlenmesi, izale edilmesi gerekir. Bunun da daha önceden sadece su ile olmadığını da söylemiştik. Yani necaset ne ile gideriliyorsa, hangi temizleyici madde ile gideriliyorsa onunla giderilmesi yeterlidir. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ayşe radıyallahu anha diyor ki ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ ف۪ي ذَٰلِكَ الثَّوْبِ. Daha sonradan bu meni bulaşan elbisesini yıkadıktan sonra bu elbisesiyle beraber ne yapardı? Çıkıp namaz kılardı. Bu elbisesiyle beraber çıkıp namaz kılardı. Ve Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben de o yıkadığı yerin, elbisesinde o yıkanan yerin eserine, izine bakıyordum, bunu görüyordum diye. Yani o elbisesini yıkamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu elbisesiyle çıkıp sahabelerle beraber ne yapmış? Namaz kılmış. Burada arkadaşlar şu anda önümüzde olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıkadığı ibaresi geliyor. Başka rivayetlerde Ayşe radıyallahu anh'ın yıkadığı rivayete geliyor. Başka rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye yıkaması emrini verdiği rivayetler geliyor. Sonuçta bizi ilgilendiren kısım kim yıkıyorsa yıkasın. Sonuçta hüküm değişmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkasa da, Ayşe radıyallahu anh yıkasa da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yıkamasını emretse de hükümle ilgili bir değişiklik yok. Sonuçta hüküm aynı. Ha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkamış ya hanımı yıkamış veya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımına yıkamasını emretmiş. Bununla ilgili bir problem yok. Diyoruz ki daha sonradan Müslim'in rivayetinde لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُسَلِّي ف۪يهِ. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinde bulunan o meniyi ovalardım, ovuşturarak çıkartmaya çalışırdım diyor. Daha sonradan diyor o elbisesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Namaz kılardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılardı. Bu rivayet nerede geçiyor? Müslim'de. Biraz önceki ilk zikrettiğimiz muttefakun aleyhti. Muttefakun aleyh neydi İlker abi? Bukhari ve Müslim'de. Bu Müslim'in de olan, Buhari'de olmayan bir ziyade. Müslim bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki onun elbisesini ovalayarak, tabiri caizse çitleyerek ne yapardım? Onu oradan izale etmeye, temizlemeye çalışırdım ve daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu elbisesiyle namaz kılardı. Burada diyoruz ki efrukuhu farkan. Efrukuhu dedik ki ovalamak anlamına geliyor. Efrukuhu farkan. Burada da farkan kelimesi mastar olarak kullanılıyor. Mastar müekked. Biraz sonra bunun örneğini de vereceğiz. Bu bize olayın mecaz manasını ortadan kaldırıp hakiki manasını veriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor diyor ki ve kellemallahu Musa teklimen. Değil mi? Efrukuhu farkan. Aynı sigada geliyor. Buradan biz ne anlıyoruz? Diyoruz ki Allah Musa ile gerçekten konuştu. Yani burada mecazi manayı kaldırıyor. Burada da bu mastar müekket olarak yani onu ovalayarak elinden geldiği kadar çıkarmaya çalıştı anlamında. Bu şekilde geliyor. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu elbisesi ile namaz kıldığını bize Hazreti Ayşe bildiriyor. Müslim'de gelen başka bir rivayette Ayşe radıyallahu anha buyuruyor diyor ki لَقَدْ كُنْتُ أَهُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ. Diyor ki eğer o meni orada elbisesinde kurumuş ise o zaman diyor onu tırnağımla kazırdım. O zaman diyor onu tırnağımla kazırdım. İlk ibarede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesini yıkadığı geliyor. İkinci Müslim'in ziyadesinde ovalayarak çıkartmaya çalıştığı. Üçüncü rivayette ise eğer kuru ise diyor Hazreti Ayşe tırnağımla onu kazıyarak oradaki kalan şeyi, eseri ne yapmaya çalışırdım? Çıkarmaya, gidermeye çalışırdım. Bu da arkadaşlar neye delalet ediyor? Kişinin bu anlamda toplum içinde onu küçük düşürebilecek şeylerin görünmesini engellemek için hayasına delalet ediyor. Yani bu insanlar arasında görünmesin diye bu anlamda bu bir şey yapıyor. Hazreti Ayşe'nin böyle bir fiili var. Bu üç rivayete baktıktan sonra diyoruz ki kişi ihtiyaç anında eğer utanılan şeyleri zikredilmesi gerekiyor ise, bunu insanlara beyan etmesi için, açıklaması için, öğretmesi için gerekiyor ise, bunda diyoruz ki bir problem yoktur. İşte bu utanılacak bir durum olduğu için Hazreti Ayşe bu hadisi bize rivayet etmeseydi, o zaman bu tip malumatlara, değil mi, ne yapamazdık? Ulaşamazdık. Diyoruz ki eğer kişi utandığı bir durum var ise, ki bu dinle alakalı ise, bunu utanmadan ne yapabilmesi gerekir? Söylemesi gerekir. Ki biz de bugün ne yapıyoruz? Bunu ders olarak işliyoruz ki bu hepimizin başına gelebilecek durumlar. İnsanoğlunun hayatta başına gelebilecek durumlar. O yüzden diyoruz ki birinci fayda olarak ihtiyaç anında utanılan şeylerin zikredilmesinde bir problem yoktur. İkincisi diyoruz ki, biraz sonra da onu alacağız. Bazı alimler meninin necis olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler de bunun tahir, temiz olduğunu söylüyor. Diyoruz ki her iki durumda da onu kabul edenler de, bunu kabul edenler de demişlerdir ki sonuçta bunun bulunduğu yerden izale edilmesi güzeldir, gereklidir. Hoş olmaz. Onun şekilde o izin orada bırakılması hoş olmaz demişlerdir. Dedik ki meni, ki bizim tercih ettiğimizde görüş bu. Meni asıl itibariyle tahirdir. Meni asıl itibariyle tahir, temizdir. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki en son aldığımız rivayette eğer kurudu ise Hazreti Ayşe ne diyor? Ben onu tırnağım ile kazırdım. Diyoruz ki eğer meni necis olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki onun sünnetinde zahiren gördüğümüz, eğer bir şeyde necaset varsa bir an önce onun izale edilmesine ne yapıyordu? Önem gösteriyordu, emrediyordu. İşte bedevinin mescide gelip bu şekilde bevletmesi gibi. Ne yaptı hemen sahabeler dedi ki bir kova su alıp oraya dökün. İşte kucağında aldığı bir çocuk, Kasım'ın da biraz önce söylediği gibi anne sütü emen, hali hazırda yemek yemeyen, anne sütü emen çocuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına bevledince, çişini yapınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı oraya? Su serperek onu izale etti. Ve bunları ne yaptı? Bu olaylar gerçekleştikten hemen sonra onları ne yaptı? İzale etme işlemine girdi. Ve burada diyorlar ki alimler, eğer bu necis olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde ertelemezdi. Bunu bu şekilde ne yapmazdı? Ertelemezdi. Diyoruz ki gelen rivayetlere bakarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meniyi yaş iken ne yapmış? Yıkamış. Kuruduğu zaman gelen rivayetlerde bakıyoruz ovalamış veyahut da ne yapmış? Kazımış. Eğer diyoruz ki meni yaş ise yıkanır. Yıkaması güzeldir. Eğer kuru ise ovalamak daha güzeldir. Burada yine başka bir fayda olarak, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiilinden bahsediliyor. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meniyi, bulaşan elbisesini yıkamıştı diyor Hazreti Ayşe. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiili yapması onun vacip olduğuna, vücup olduğuna delil midir? Yoksa onun vacip olduğunu, vücup olduğunu, yani bizim üzerimize farz olduğunu belirleyen onun sözü müdür? Sözüdür. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı fiiller direkt olarak vacipliği gerektirmez. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrediyor ise o zaman o neye delalet eder? O işin genelde vacip olduğuna delalet eder. Buradan bir kıyas yaparak diyoruz ki aynı şekilde meni gibi görüntüsü insanın hoşuna gitmeyen şeyler de, işte ne bileyim balgam gibi, işte sümük gibi, bu tarz sıvılar da insanın elbisesine bulaştığı zaman güzel olan nedir? Toplum içine çıkmadan onların temizlenmesi, izale edilmesi. Yani bu tip sıvıları da biz meniye ne yapabiliriz? Kıyas edip onlardan da bu şekilde elbisenin temizlenmesinde gerekli görülür. Ama bu, yani bu onların necis olduğundan dolayı değil. Sadece insanların nefsi bu tip şeyleri görmeyi hoş karşılamaz, kabul etmez. İnsanın nefsi bunu ne yapar? Hoş görmez, kötü görür. O yüzden insanın bundan ne yapması lazım? Bu tip elbisesine bir şey bulaştığı zaman bunu temizlemesi güzel olandır. Yine burada Müslim'deki rivayette Ayşe radıyallahu anhanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesini temizlediğini söyledik. Burada diyoruz ki kadının kocasının hizmet etmesi, kadının kocasına hizmet etmesi vacip midir? O zaman burada Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın yaptığı bir fiil var. Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini bu şekilde temizliyor. Eşine, kocasına ne yapıyor? Hizmette bulunuyor. O zaman aklımıza bu soru geliyor. Kadının kocasına hizmet etmesi vacip midir yoksa değil midir? Vaciptir diyen var, değildir diyen var. Biz diyoruz ki konu tafsilatlı. Tafsil yapıyoruz, açıyoruz. Diyoruz ki bu olay örfe döner. Eğer örfte, insanların yaşadığı toplumda, eğer kadın kocasına hizmet ettiği şeyler varsa, kadın kocasına hizmet ediyor olarak toplumda bu şekilde yerleştiyse, diyoruz ki o kadının kocasına hizmet etmesi nedir? Vaciptir. Eğer yaşanılan toplumda kadın kocasına hizmet etmiyor da, toplum gereği, örfün gereği, evde hizmetçi kullanılıyor ise, o zaman diyoruz ki kadının burada kocasına hizmet etmesi vacip değildir. Veyahut da bazı durumlarda hizmet etmesi veya da bazı durumlarda hizmet etmemesi, böyle bir tafsilat varsa toplum içinde neyse bu, örfe dönülür. Deriz ki eğer örfümüzde kadının bu yaptığı işlerde, işte ne bileyim çamaşır yıkamasıydı, yemek yapmasıydı, bulaşık yıkaması, bu anlamdaki şeyler bu yaşanılan toplumda, örfünde, eğer kadınlar bunu kocalarına hizmet olarak yapıyor ise, bu böyle biliniyor ise, bunun tersi hoş karşılanmıyor ise, deriz ki kadının burada kocasına hizmet etmesi nedir? Vaciptir. Eğer toplumun gereğinde bu yoksa, yani toplum yaşantısında evde hizmetçiler kullanılıyor ise, o zaman deriz ki kadının bu konularda kocasına hizmet etmesi vacip değildir. Burada konuştuğumuz konu neyle alakalı? Vacip midir? Değil midir? Ama güzel olan kadının kocasına her halükarda hizmet etmesidir. Bu da aradaki muhabbeti, aradaki sevgiyi arttırır. Yoksa öyle bir şey, öyle bir ev düşünün. Hani ben sana bunu yapmakla zorunlu değilim. Kocanın da şöyle bir şey dediğini düşün. Ben de sana ekmek getiririm, bunu yersin. Ben de sana yiyeceğini temin ettim. Bak derme çatma bir yerde de oturtuyoruz seni. Şu anda senin iskanını da sağladım. Yani olay bu boyutlarda konuşmuyoruz. Yani buradaki hüküm olarak kadının üzerine bu farz mıdır, değil midir? Buna da ne diyoruz? Örf ödener. O toplumda eğer kadının kocasına hizmet etmesi gerekliyse bu kadının üzerine farzdır. Eğer gerekli değil ise bu kadının üzerine farz değildir. Yine burada meninin tahir olduğuna bir delil de Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden kazıyarak veya ovalayarak onu çıkardığını söylüyor. Bir yıkama işleminden bahsedilmiyor. Eğer bu necis olsa ise, oldu ise, eğer necis olsaydı, bu elbiseye işleyen bir şey değil mi? İşleyen bir madde, sıvı bir madde. Elbisenin özüne işleyen bir madde. Bunu kazıyarak bütünüyle çıkartma gibi bir ihtimalimiz var mı? Yok. Ama Allah Resulü sen bu elbiseyle namaz kılmış. Eğer necis olsaydı bu elbiseyle namaz kılamazdı. Çünkü bu biraz önce dedik necaset ne ile gideriliyor ise o zaman gideriliyor ise ne ile? Su olabilir. Başka kullanılan maddeler, kimyasal maddeler de olabilir. Bu şekilde izale ediliyor ise o zaman necaset oradan ortadan aynı olarak zatıyla kalktı ise, gitti ise o zaman o şeye biz temiz hükmü veriyorduk. Ama diyoruz ki tırnakla kazımak veya elle ovalamak yıkamadan o elbisedeki eğer necaset ise bunu bu şekilde götürme ihtimali yoktur. O elbiseye bulaşan şey belki bir kısmını, kuruyan üstte olan bir kısmını kazıyarak belki götürebilirsiniz ama elbisenin içine işleyen şey necaset kalır. Bunu şey yapma gibi bir durum yok. Yine burada yere gelmişken bir fayda zikredelim. Eğer ayna gibi bu tip parlak yerlere necaset bulaştı ise, mesela kan orada kurudu, tırnağınızla kazıdınız. Eğer bu şekilde izale oluyorsa, o zaman deriz ki ayna gibi parlak zeminlerde bulunan necaset bu anlamda ne yapılır? Oradan izale edilebilir. Ama elbise gibi kumaş tarzı içine emen şeylerde necaset bu şekilde giderilmez. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zühd sahibi olduğunu görüyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselam o elbisesi ne yapıyor? Yıkıyor. Veya da Hazreti Ayşe o elbisesindeki bu kalıntıyı kazıyor. Ve daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? O elbisesiyle namaza gidiyor. O zaman diyoruz ki kişinin yani namaz için ayrı bir elbise, işte gezmek için ayrı bir elbise, uyumak için ayrı bir elbise, oturmak için ayrı bir elbise edinmesi onun üzerine vacip değildir. Ama Allah-u Teala kişiyi bu anlamda, maddi anlamda böyle bir bolluk verdiyse de diyoruz ki Allah-u Teala verdiği nimeti kulunun üzerinde görmekten de hoşnut olur. Eğer kişinin bu anlamda maddi gücü varsa, birden fazla elbisesi de oluyorsa bunda bir problem yok. Ama diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam zühd, takva sahibiydi. Aynı elbisesini bu şekilde temizleyerek de insanların içine çıkıp yaşayabiliyordu. Dünyaya bu anlamda önem veren birisi değildi. Aynı örneği niye verdik? Elbise veya kumaş veya halı tarzı şeylere necaset bulaştığı zaman dedik ki bunların izalesi, onu izale edilecek su veya diğer maddelerle oradan izale ediliyor ise o zaman dedik ki temiz hükmünü alır. Ama aynanın bulunduğu yani ayna cisim olarak nasıl bir şey? Üzeri kaygan olan bir şey. Eğer orada necaset olan bir şey kurudu ve tırnağımızla kazıdık ise ve buradan bu necaset izale edildi, ortadan kalktıysa diyoruz ki o zaman bu tip zeminlerin temizliğinde kazıyarak
ayna değil de mesela çelik tencere.
Aynı şekilde yani
kazıdık, izale olmuş oldu
yani. Yani kurudu, orada kazıdığında komple hepsini çıkartabildiysen bunda bir problem yok. Aynı şekilde eskiden sahabeler düşünün, savaşlarda kılıçlarıyla savaşıyorlar. Kılıç da aynı şekilde bu türden bir şey. Sildiğin zaman bunu üzerindeki o şeyi ne yapıyorlardı? İzale ediyorlardı. Burada yine üzerinde durmamız gereken bir konu daha var. Burada Allah Resulü Aleyhisselam'ın elbisesine bulaşan meniyi yıkadığı veyahut da Ayşe annemizin onu temizlediği rivayeti geliyor. Burada o zaman aklımıza şu soru geliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elbisesine bulaşan bu meni yani cinsel ilişki sonucunda bulaşan bir meni mi? Yoksa ihtilam dediğimiz kişinin rüya sonucu gördüğü rüyadan etkilenerek elbisesine bulaşan meni mi? İkisi yani normal şartlarda insanın fıtratına baktığımız zaman iki durumda da insandan bu şekilde meninin gelmesi sadır olan bir durum. Ama peygamberler onlara has olan bir durum var. Peygamberler ihtilam olma diye onlarda öyle bir olay yok. Onlara olan has durumda. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ihtilam şeytanın insan ile oynamasındandır. Onunla dalga geçmesindendir diyor. Ki peygamberler de bundan münezzehtir. Allah-u Teala onlara bu şekilde onlara has bir özellik vermiştir. Diyoruz ki buradaki meniden kasıt ilişki sonucu olan meni kastediyor. Yoksa fayda olarak da bunu bu anlamda zikrediyoruz. Diyoruz ki peygamberlerin hiçbirisi ihtilam olma yolu ile bu şekilde bir meni onlardan sadır olmamıştır. Yine başka bir fayda olarak da diyoruz ki eğer necaset dediğimiz, tabir ettiğimiz şey asıl olması gereken yerde ise necaset hükmünü almaz. Neyi kastediyoruz? Eğer bevül mesanede olduysa, insanın içinde olduysa, işte ne bileyim dışkısı bağırsaklarındayken bu şekilde necaset dışarı çıkmadığı halde durduğu zaman, mekanında durduğu zaman biz ona necis hükmü vermiyoruz. Değil mi? Ama bir kişi üzerinde montunun cebinde veyahut da pantolonun cebinde bir pet şişenin içine idrar koydu. Bu şekilde cebine koydu. O şekilde namaz kılsa namazı sahih mi? Namazı sahih değil. Veyahut da kucağınızda ufak bir çocuk taşıyorsun. Normalde aynı zamanda çocuğun için yani çocuğu taşırken aynı zamanda çocuğun karnında, bağırsaklarında, mesanesinde işte dışkısını ve aynı zamanda idrarında kucağında taşımış oluyorsun. Bu şekilde çocuk kucağındayken namaz kıldığın zaman namazın sahih oluyor. Ama sen bu şeyi başka bir yerde saklayıp üzerinde bu elbiseyle namaz kıldığın zaman diyoruz ki bu namazın sahih olmuyor, batıl oluyor. O zaman diyoruz ki necasetler de bu anlamda bulunması gerektiği yerde, mekanında durduğu esnada necis hükmünde değil. Ne zaman ki çıktı, o zaman necis hükmünü alıyor.
Çocuk var, bezleniyor. Sen işte oturdun, son tahiyyatta oturdun. Geldi, bez ne yapmıştı? Geldi, bir yana oturdu.
O konuyu araştırmamız lazım. Güzel bir soru. Yani çocuğun bezindeki olan hükümle
yok,
bu şekilde
o da aynı şekilde
bu arkadaşlara fetvaya bakmışlar. Aynı şekilde olduğunu söylüyorlar.
Yani içindeki bir
hükmü oraya kıyas ediliyor.
Kaçınabileceğim bir şey değil yani.
Kaçınabileceğim bir şey olmadığı için alimler bu konuda o zaman diyorlar ki oraya kıyas ederek aynı bulunduğu mekandaki, bulunduğu durumdaki şeye kıyas edilir. Konunun başında dedik ki meni ile ilgili durumla ilgili alimler iki görüşe ayrılmışlar. Hanefiler ve Malikiler diyorlar ki meni necistir. Hanefiler ve Malikiler diyorlar ki meni necistir. Şafiler ve Hanbeliler diyorlar ki meni necis değildir. Şimdi delillerine bakalım. Ona göre de biz tercih ettiğimiz şeyin, görüşün doğruluğunu buradan teyit edelim. Diyorlar ki ilk hadis-i şerifte de olduğu gibi Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine bulaşan meniyi ne yapmıştır?
Yıkamıştır.
O zaman bu şekilde oradaki diyorlar necaseti ortadan giderdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesine bulaşan o meniyi yıkaması meninin necis olduğunun göstergesidir diyorlar. Aynı şekilde diyorlar ki meni bevl ile idrar ile aynı yoldan geldiği için diyorlar ki bu ona ne yapılır? Kıyas edilir. Üçüncü olarak diyorlar ki bedenden çıkan bu necaset olarak isimlendirdiğimiz şeylerin hepsi insanın yediği, aldığı gıdalardan oluşur. İşte dışkıydı, bevildi. Meni de diyor aynı bunun gibidir. İnsan yer, içer. Bu anlamda vücut onu ne yapar? Üretir ve bu şekilde dışarı atar. Yine burada ne var? Üçüncü bir şekilde yine bir kıyas var. Diyorlar ki o zaman onlar da bevil gibi, dışkı gibi gıda sonucu ondan istifade edilerek vücut istifade ettikten sonra geriye kalan şeyi dışarıya atar. Meni de onlara kıyasen diyorlar ki necistir. Diyorlar ki burada işte insanın aslı meniden yaratılmıştır. O yüzden meni necis olmaz diyorlar. Yani diyorlar ki diyorsunuz ki karşı tarafa insanın aslı meniden yaratıldı. O zaman insanın aslı necasetten mi yaratıldı diyorlar. Ve örnek olarak da şunu getiriyorlar. İnsanın oluşum evrelerinden bir tanesi de alaka dediğimiz. Yani insan bir nevi kan pıhtısından yaratılmıştır. Kan da necistir diyorlar. O zaman yani insanın bu şeyden, bundan yaratılmış olması onun necis olmamasını gerektirmez diyorlar. Ki bir dahaki haftaya kanla ilgili konuyu alacağız. Racih olan kanla ilgili konu da necis değil. Normal insanın bedeninden akan kan necis değil. Bununla ilgili tafsilatlı bir şekilde hadisleri alacağız. Yani burada yine bir kıyas var. Racih olan görüşe göre kan necis değil dedik ama onlar ne diyorlar? Yani sen meniye diyorsun ki necis. Yani meniye diyorsunuz ki necis değil. Çünkü insanın aslı bundan yaratıldı. İnsanın oluşum evresinde alaka denilen kan pıhtısı bir dönümün yaşadığı yani oluştuğu dönemde bir kan pıhtısından oluşuyor. Bu da diyor kan necis olduğu için o zaman diyoruz ki diyor meninin necis olmasında hiçbir problem yoktur. Altıncı olarak diyorlar ki diyorlar ki bununla birlikte eğer meni temiz ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kazınmasını niye emretti? Eğer meniye temiz diyorsanız, meni temiz ise buradaki ilk hadiste ne dedik? Yıkama lafzı geliyor. İşte diğer şeyde ovalama, ovuşturma. Üçüncü lafızda da kazıma. Eğer meni temiz ise o zaman diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam niye hanımı onu orada kazıyıp orada bırakmak istemedi? Demek ki diyorlar o zaman bu da onun neyine delalet ediyor? Necis olduğuna delalet ediyor. Bunlar kimin delilleri? Hanefiler ve Malikilerin delili. Daha sonradan İmam Ahmet ve İmam Şafi diyorlar ki meni tahirdir. Yani tabiri caizse sümük veyahut da balgam hükmündedir. Hani pislik buradaki necaset anlamında değil. Yani insan gördüğü zaman ne yapar bundan? Hoş olmayan görüntüdür. O yüzden hüküm olarak bunlarla aynıdır diyor. İşte tükürükle, balgamla, işte insanın burnundan akan sümük ile aynı hükümdedir. Ama asıl itibariyle nedir? Necis değildir, temizdir. İnsan belki bunu gördüğü zaman nefsi bunu hoş görmeyebilir. Ama nefsinin bunu hoş görmesi, görmemesi onun necis olduğu anlamına gelmez. Diyorlar ki birinci olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde yıkadığı geliyor elbisesini veya da hanımının yıkadığı geliyor. Bazı rivayetlerde de onu ovalayıp kazıdığı geliyor. Diyorlar ki eğer necis olsaydı biraz önce de söyledik ya kazımak sadece bu necaseti bu anlamda izale etmez. O yüzden diyorlar ki en büyük delilimiz bizim budur. Eğer necis olsaydı Allah Resulü sen bunu bu şekilde ne yapmazdı? Bırakmazdı, yıkamasını emrederdi. Ama bazen yıkaması, yıkadığı hadis-i şeriflerde geliyor. Bazen de hanımının bunu kazıdığı veyahut da ne yaptığı, ovaladığı geliyor. Demek ki diyorlar necis olsaydı bunun bu anlamda tamamen izale edilmesini gerektirirdi. Bu şekilde bir uygulama yapardı. Yine diyorlar ki insanın, şimdi bunlar ilk başta Hanefiler ve Malikiler ne dedi? Siz insanın aslının necasetten olmayacağını savunuyorsunuz. O yüzden meni necis değildir diyorsunuz. Bunlar delil olarak diyorlar ki insanın aslı temizdir. Necis olma gibi bir durumu yoktur. Hatta diyorlar insan öldükten sonra bile onun kendisi, bedeni necis olmaz. Allah-u Teala ona bu şekilde bir özellik vermiştir. İnsana has bir durum vardır. Bu şekilde mesela hayvan, eti yenen hayvan öldüğü zaman ne diyoruz? Boğazlanmadığı zaman necis diyoruz. Değil mi? Ama insan öldüğü zaman aynı şeyi söylüyor muyuz? Yani diyoruz ki insan öldüğü zaman da necis olmaz. Veyahut da bir insana işte elini kestiler, hat uygulandı. Bu kopan, insandan kopan parça temiz mi? Tahir mi? Necis mi? Tahir. Necis değildir. Ama diğer mesela bir hayvandan bir parça kopsa o onun hükmü nedir? Eti yenen bir hayvan olsun. Hayvan yaşarken ondan bir parça koptu. Necistir. Yani diyoruz ki Allah-u Teala insana bu şekilde kıymetli bir varlık kılmış. İnsan o zaman yaratılışı necasetten olmaz. Birinci görüşün delillerinde ne var arkadaşlar? Hep kıyas var. Ama önümüzde açık, zahir olan ne var? Delil var, nas var. Yani burada alakanın alakaya kıyas yaptılar ki biz asıl itibariyle alakanın da necis olduğunu kabul etmiyoruz. Diyoruz ki kan pıhtısından da insan bir aşamalarından, yaratılmasındaki aşamalarından birisi kan pıhtısı olsa dahi bu onun necis olduğunu göstermiyor. Kanın aslı necis değildir. Yine biraz önce zikrettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu temizlerken acele etmediğini görüyoruz. Hazreti Ayşe ne diyor? Eğer kurumuş ise onu ne yapıyordu? Tırnaklarımla kazıyordum. Oysa ki biraz önce de zikrettik onu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide bevleden bedevinin ardından sahabelerine neyi emretti? Bir kova su dökmesini emretti. Onu o şekilde bırakın sonradan yaparız demedi. Aynı şekilde kucağına bevleden ufak yaştaki anne sütü emen hala yeme safhasına geçmemiş çocuğun idrarı üzerine bulaştığı zaman da ne yaptı? Oradan bir su alıp üzerine serpti. Bu şekilde onun temizliğini izale etti. Yani bunun temiz olduğunu hükmetti. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın adeti eğer bir şeyde necaset var ise onu hiçbir zaman ne yapmıyor? Ertelemiyor. Bir an, direkt olarak onu ne yapıyor hemen? İzale. Ne ile izale ediliyor ise o şekilde onu izale ediyor. Diyoruz ki bu delillere bakarak da racih olan görüş, ikinci görüş diyoruz. İmam Ahmed'in ve İmam Şafii'nin görüşüdür. Delil ortada, açık. Delil varken bu delillerin yanında kıyas kabul edilemez. Çünkü biz sadece, yani elimizde eğer delil varsa biz aklımıza, mantığımıza uyuyor diye veyahut da buradan akıl yürüterek o öyleyse bu böyleyse kıyas yapamayız. Delilin olduğu yerde kıyas olmaz. Delilin olduğu yerde kıyas olmaz. Hadiste gördüğünüz gibi açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen bunu yıkamış. Bazen de bunu kuruduğu zaman bu şekilde ovalayarak veya kazıyarak bunu buradan izale etmişler, gidermişler. Diyoruz ki burada olsa olsa faydelerde zikrettiğimiz gibi yaş iken yıkanması güzeldir. Veya bir bezle bir şeyle silinmesi bu anlamda güzeldir. Kuruduğu zaman da kazımak, insanların yani gözünde pis bir görüntü oluşturmaması için, insanları tiksindirmemek için onu oradan kazıyarak izale etmek güzel bir davranıştır. Ama bu bunun necis olduğuna, onun giderilmesinin farz olduğuna, vacip olduğuna delil değildir.
Hocam, necisi denilebilir mi?
Nasıl?
Necisi denilebilir mi?
Denilemez. Zaten dedik, raci olan görüşte, tercih ettiğimiz görüşlerde bir şeyi yıkamak, yani sadece su ile necaset giderilmez. Başka şeylerle de giderilebilir. Eğer necis olsaydı, kuruduğu zaman da Allah Resulü Aleyhisselam ne yapardı onu? Yıkanmasını emrederdi. Yani sulu olduğu zaman yıkaması daha kolay. Yıkadığın zaman çıkması daha kolay. Yani sulu olan bir şey kazınmaz. Ya onu silersin. Veyahut da yıkadığın zaman direkt zaten akıp gider. Bir problem olmaz. Her türlü yıkayabilirsin. Öyle bırakabilirsin. Yani buradaki sadece buradaki şey dışarıdaki insanlara hoş olmayan bir görüntü. Dedi ki insanın elbisesinin üzerinde işte ne bileyim bir balgam olsa, bir tükürük olsa, bir sümük olsa insan karşısındaki insanın elbisesinde bunu görmesi tiksinir, hoş olmaz. Ama bu onun necis olduğunu göstermez. Bu şekilde o adam elbisesiyle namaz kılsa namazı kabuldür, sahihtir. Ama bu onun necis olduğu anlamına gelmez. Şimdi onunla ilgili hadis-i şerife geçiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Ebi Semhi radiyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yugselu min bevlil cariyeti وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ اَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهُ الْحَاكِمِ Ebu Semh radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuğunun idrarı yıkanır, erkek çocuğun idrarı ise üzerine su serpilir diye buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve Nesai tahric etmiş. Hakim de hadisin sahih olduğunu zikretmiştir. Hadisin ravisi Ebu Semh radıyallahu anh, ismi Er-Razi diyor ki, ismi İyad'dır. İsmi İyad'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden sahabelerden bir tanesidir. Kim mesela? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet eden sahabelerden kimler vardı? Enes radıyallahu anh. Aynı Enes radıyallahu anh gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan sahabelerden bir tanesi. İsminin de İyad olduğu söyleniyor. Hadiste bilinmeyen kelimeler var. Onlara bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cariyenin bevli yıkanır. Gulamın bevli ise üzerine su serpilir diyor. Burada cariyeden kasıt kız çocuğu anlamına geliyor. Bu doğduğu andan hayız gördüğü döneme kadar, o yani mükellef olduğu döneme kadar kişiye cariye denir. Ama bizim burada hadiste gelen metindeki cariyeden kasıt ufak bebek anlamında cari. Yoksa 8-9-10 yaşında değil. Ki zaten hüküm yine değişmiyor. Sonuçta 8-9-10 yaşında olsa, kadın da olsa yıkanıyor. Bu değişmiyor. Burada gulamdan kasıt da arkadaşlar, gulamdan kasıt da yine gulam da yine mükellef olan çağa kadar gelen çocuğa denir. 5 yaşındaki çocuğa da gulam dersin. Yeni doğmuş çocuğa dersin. Hadiste buradaki özel manası, hadiste kastedilen mana hala anne sütü ile beslenen çocuk anlamına geliyor. Bebek, anne sütüyle beslenen, hala besini anne sütünden alan galiben bebek. Ki onu biraz sonra açacağız. Yani hüküm olarak ufak çocuktan bahsediliyor. Allah Resulü Aleyhisselam cariyenin bevlinin yıkanarak diğer necasetler gibi temizlendiğini söylüyor. Ama gulam dediğimiz ufak anne sütüyle beslenen çocuğun bevli ise üzerine su serpilerek bu necasetin giderileceğini söylüyor. Bu hadisle ilgili yine bir kıssa var. Ebu Semih radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmette bulunduğu günlerden bir gün Hasan ya da Hüseyin radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına alıyor. Bu esnada üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına bevlediyor. Hasan veya Hüseyin radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına bevlediyor. Ve o zaman da ufak durumdalar. Ki hadislerde gelen rivayetlerde ufak durumdalar. Anne sütü emen çocuklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Semih radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini yıkamak istiyor. Çünkü niye? Çocuğun idrarı elbisesine bulaştı. Onu yıkamak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu durduruyor. Oraya su alıp su serpiyor. Bu şekilde onun temizlendiğini söylüyor. Burada konuyla ilgili bir kıssa var ama hüküm sadece o kıssaya has bir hüküm değil. Bu o hükümde olan bütün çocukları ne yapar diyoruz? Kapsar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıyla alakalı bir durum veya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesiyle kendi zatıyla alakalı bir durum değil. Kıssanın üzerine bu hadis-i şerif zikredilmiş ama hüküm diyoruz o sınıf içindeki olan bütün erkek çocukları ne yapar? Kapsar. Bu şey içine girer diyoruz. Diyoruz ki o zaman erkek bebeğin idrarındaki dabıt nedir? Hani hangi yaş sınırında veyahut da hangi durumda biz diyoruz ki erkek bebeğin çişi üzerimize bulaştığı zaman oraya su serperiz. Hangi durumda diğer bevül dediğimiz diğer idrar konumuna girer. Diyoruz ki eğer çocuk sadece anne sütüyle besleniyor ise erkek çocuktan bahsediyoruz. Erkek bebekten bahsediyoruz. Sadece anne sütüyle besleniyor ise o zaman bu şekilde su serperek onun necaseti bu şekilde giderir. Veyahut da galiben yani anne sütüyle besleniyor. Dışarıdan ek gıdalar alıyor ama asıl itibariyle galip olarak, çoğunluk olarak anne sütüyle besleniyor ise diyoruz ki biz yine bu çocuğun bevli üzerimize bulaştıysa üzerine su serperek ne yapar? Giderilir, izale edilir. Eğer çocuk anne sütüden bir sonraki aşamaya geçmiş ise yani galip olarak dışarıdan besinlerle besleniyor ise artık o bebeğin bevli diğer bevillerle, diğer idrarlarla bir farkı yoktur. Onun da ne yapılması gerekir? İzale edilmesi, yıkanması gerekir. Yani idrarın kuruması, kazınma gibi bir şey olmaz. Yani böyle katı bir şey olmaz. Kazıdığın zaman bir ne bileyim işte burundan çıkan sümük gibi katı bir şekilde kazıdığın zaman onu alamazsın. Şeyin içine işler. Ama onun temizlenmesi bu şekilde olur. Burada diyoruz ki hiç su serpmesi olmaz. Şimdi biraz sonra onu söyleyeceğiz. Çünkü sonuçta necaseti üçe ayırdık. Hafif olan necaset sınıfına bunu koyduk. Yani demek ki bu necis. Ama necasetin temizliği fark ediliyor. Birinde yıkaman gerekiyor. Bu durumda ne yapman gerekiyor? Üzerine su serpmen gerekiyor. Ama asıl olarak hüküm olarak necis. Diyoruz ki erkek çocukla, küçük erkek çocuk ile küçük kız çocuğun bevlini ne yapıyoruz? Ayırt ediyoruz. Diyoruz ki arasında fark vardır. Biraz önceki saydığımız özelliklere uygun olan erkek çocuğun bevli üzerine su serpilerek temizlenir. Ama ufak olan kız çocuğunun bevli her halükarda anne sütüyle beslenen bir kız çocuğu da dahi olsa onunkisi yıkanır. Birinci olarak diyoruz ki ikisinin arasında ne vardır? Fark vardır. Birisi dese ki o zaman bize ikisinin arasındaki fark nedir? İkisi de anne sütüyle beslenen bebekler. Yani bununla bunun bevlini biz ne ile ayırdık ki? Dese Ne deriz biz o insana? Delil olarak ne söyleriz? Deriz ki bu durum nedir? Taabbudi bir durumdur. Yani bu şekilde bize gelmiş. Allah Resulü'nün böyle yaptıysa biz ne yaparız? Bunu alırız. Buna iman ederiz. Bize bunun hikmeti açıklansın veyahut da açıklanmasın. Bu ibadetle alakalı bir durumdur. Eğer Allah Resulü'nün böyle yapılmasını emrettiyse, böyle yapılması gerektiğini bize beyan ettiyse, ufak erkek çocuğun bevli üzerinde bulaştığı zaman deminden saydığımız vasıflara uygun bir şekilde ki erkek bebeğin bevli üzerine bulaştığı zaman üzerine su serpin. Eğer bu kız çocuğu ise onu yıkayın diyor ise bu olay ibadetle, taabbudi bir olaydır. Deriz ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emrettiyse biz bunu alırız. Kalbimiz mutmain bir şekilde bu hükmü uygularız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan vahiy alan, kendi nefsinden konuşmayan bir peygamberdi. Allah'tan aldığı vahiy neyse onu bize ne yaptı? Bildirdi. Bazı alimler buradaki hikmeti, sebebi şu şekilde zikredenler de var. Diyorlar ki hani burada hikmet olarak şu diyor, zikredilebilir. Yani hüküm olarak zaten bunda bir şey şüphemiz yok. Bunu bu şekilde gelmese bile, hiçbir şey gelmese bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle söylediği için biz bunu alıp bu şekilde uygularız diyorlar. Ama diyorlar bunun hikmeti şundan olabilir. Diyorlar süt asıl itibariyle anne sütü veya diğer süt hazmı kolay olan şeylerdir. Çocuk sadece bununla beslendiği zaman idrarı da ne olur? Bu anlamda temiz olur. Daha hafif olur diğer yiyeceklere göre. O yüzden diyorlar çocuğun yani anne sütüyle sadece beslenmesi onun idrarının daha hafif olduğuna delalet eder. Diyorlar ki kız çocuğuyla erkek çocuğu arasında farklardan bir tanesi de kız çocuğunun idrarı erkek çocuğunkine göre daha ağır olur diyorlar. Yani ikisi de süt içmesine rağmen daha ağır olabilir. Diğeri yani kız çocuğunun idrarı erkek çocuğun idrarına göre daha ağırdır diyorlar. Bazıları da hikmetlerden bir tanesi de diyorlar ki çünkü diyorlar erkek çocuk kız çocuğa göre daha çok sevilir. O yüzden daha çok böyle kucakta alınır. O yüzden de üzerine bevlettiği zaman ondan sakınmak daha zor olduğu için Allah Resulü sen bu hükmü söylemiştir diyoruz. Ama diyoruz ki bu hikmet doğru bir şey değil. Doğru bir sınıflandırma değil. Yani Allah Resulü sen döneminde bazı sahabelere belki kız çocukları erkek çocuklarından daha sevgili, daha sevimli gelebiliyordu. O yüzden böyle bir hikmet çerçevesinde bunu ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Diyoruz ki bu doğru bir sınıflandırma, doğru bir söz değil. Bu anlamda çocukların arasında bir fark yoktur. Yine burada deminden sorduğun soruya delil olarak diyoruz ki ikisinin de bevli nedir? Necistir. Yani biz bu şekilde temizlendiğini söylüyoruz ama hüküm olarak necis diyoruz. Sadece arada ne farkı var dedik? Temizlemede birisini yıkaman gerekiyor. Diğerine de üzerine su serpmen gerekiyor. Arasındaki fark bu. Ama asıl olarak ikisi de aynı medide olduğu gibi. Zaten bununla ikisini aynı kategoride hafif olan necaset sınıfında zikretmiştik. Erkek çocuğun anne sütü emen veya galiben anne sütü emen erkek çocuğu için hüküm budur. Diyoruz ki burada yine aynı şekilde bunların dışkıları asıl itibariyle necistir. Yani erkek olan bebek ile kız bebek arasında dışkılarında bir hüküm farklılığı yoktur. Diğer necasetlerde dışkının necis olduğu ne ise, hüküm ne ise bu ikisi için de aynı şey geçerlidir. Çünkü bununla ilgili önümüzde bir nas, önümüzde bir delil yok. O yüzden bunu bu anlamda buraya kıyas edemeyiz. Buradaki sadece Allah Resulü hadis-i şerifte bahsettiği gulamın, o ufak yaştaki çocuğun bevlinin bu şekilde temizlendiği cariyenin bevlini Allah Resulü diğer bevil dediğimiz diğer idrarlardan ayırmıyor. Değil mi? Yani ufak kız çocuğunun diğer insanlardan farklı olan bir durumu yok. Sadece burada erkek çocuğunun anne sütü emen, galiben anne sütü emen erkek çocuğunun durumu farklı. Onu da ne dedik? Üzerine su serperek ilave şeyi temizleniyor. Necaseti temizleniyor. Burada da yine en son fayda olarak şunu zikredebiliriz ki bunu da biraz önce de söyledik. Eğer erkek çocuk anne sütünden daha fazla artık besinlerle, dışarıdan aldığı besinler ile hayatını idame ettiriyor ise, artık anne sütünün yeri onun besin alımında daha az konuma geçtiyse, o zaman diyoruz ki artık bu erkek olan bebeğin idrarının da hükmü diğer büyüklerle veya diğer kız çocuğunun idrarın hükmü arasında bir fark yoktur. Yani o sınıftan çıktığı zaman artık hüküm, asıl hüküm ne ise ona dönüyor. Bu durum sadece o yaştaki çocuğa atfedilmiş bir durumdur diyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.